Ayrım 8. Teklifinizle ilgilenmiyorum. Başar başarır. Sayfa 121. Bir vesileyle henüz 3 aylık evli olduğumu da lafın arasına karıştırıp söylemiştim. O ana kadar muhabbetten kopuk görünen Mesut pat diye sözümü keserek sordu. Karın güzel mi Gündüz Bey? Böyle bir hamleye hazırlıklı değildim. Elimde olmadan gevşemişim. Güzel ne kelime, şahane, şahane. Aynı zamanda erkekçe bir yüz ifadesiyle Keriman'dan yana bütün memnuniyetimi hissettirmiş olmalıyım ki yampiri Mesut lafı yapıştırdı. Zenginin işiyle fukaranın sikişine akıl ermez. Haremi hakkındaki böyle bir münasebetsizlik insanı fena yapıyor. Utancımdan ve hiddetimden kıpkırmızı kesildim. Oysa hakim Kel Ali ile kılıksız yardakçısı karşımda kahkahadan kırılmaktaydı. Basbayağı asabım bozulmuştu. Uzun bir müddet önüme bakarak, gözlerimi kaçırarak oturdum. Onlar da sakinleşince bu kez Ali Bey havayı değiştirmek için sanırım başka bir bahse geçti. Tehcir edilen vilayeti sitte Ermenileri hakkında ne düşünürsün Gündüz Bey oğlum? Büyük yanlıştır. Bana kalsa kimse yerinden yurdundan ayrılmasın efendim. Gurbetlik hasretlik büyük bela. Kafasıyla beni onayladı, sırtımı sıvazladı. Doğup büyüdüğüm şehir İstanbul'un vızır vızır gidip gelen tramvayların gözümde tüttüğünü, hele taze karım Keriman'ın sıcaklığını ana kucağı gibi özlediğimi anlamış gibiydi. Koy götüne rahvan gitsin dedi. Dönüş yolunda kimse kimseye ilişmedi yine. Cemse'de farklı farklı koltuklara yerleştik. Birbirimizin yüzünü dahi görmüyorduk. Öğleden sonra iyice yatarak camlardan içeri vuran güneşin etkisiyle sızmışım. Kasaba meydanında Mesud'un dürtmesiyle kendime geldim. Ali Bey ciddi bir tavır takınarak beni kenara çekti. Müsaadenizle dedi. Şu sizin mucize ilaçtan. Neydi adı? Ha evet, distol. Distolden bir numune alabilir miyiz? Çıkarıp verdim. Sonra da önüme düşen yampiri Mesud'u takiben misafirhanenin yolunu tuttum. Tek bir şişe kalmıştı artık elimde. Bu anlattıklarım haftalar önceki hadiseler. Sertavul'daki o ilk yemekte Ali Bey'in samimi tavırları içimi ısıtmıştı doğrusu. Ama her zamanki saflığımla kapıldığım bu asılsız sıcaklık aheste geçen yazla birlikte kayboldu. Önceleri hemen her gece birlikte sofraya oturuyor, memleketin hali, dünyanın ahvali hakkında ahkam kesiyorduk. Ben daima atıp tutuyor, yanlış bulduklarımı sayıp döküyordum. Sonra da daha çok gecenin sonuna doğru artık İstanbul'a dönmem icap ettiğini, zaten koca bir yaz boyunca işten kayıttan olduğumu hatırlatıyordum. Aileme, bilhassa taze eşim Keriman'a olan büyük hasretimi de eklemeyi ihmal etmiyordum. O kadar ki bir noktadan sonra ısrarlarım, sızlanışlarım artık can sıkıcı olmaya başlamıştı. Buna karşılık hakim Ali Bey gittikçe gaddarlaşan bir yüz ifadesiyle biraz daha müsaade buyurmamı istiyor, bazen bir tahkikattan, bazen de Ankara'dan gelecek bir talimattan dem vuruyordu. Bu arada durmadan içiyordu, ben de içiyordum. Mesut da, jandarma komutanı da, belediye reisi de, kaymakam da, herkes içiyordu. O kadar rakıyı neremize içiyor, neremize döküyorduk bilemiyorum. Sarhoşu bırak devrilsin misali bana pek ilişmiyorlardı. Nerede canın isterse orada sızıyor, kafayı buldukça memleket meseleleri hakkında da ağzıma ne gelirse sert sert söylüyordum. Bu yaptığım belki en büyük hataydı. Aradan geçen zamanda kel kapalı kasaba hakimine yalvarmaktan bıktım. Ümitlerimin çoğunu heba etmiştim. Gündüzleri peşimden hiç ayrılmayan yampiri Mesut'la dere tepe yürüyerek, geceleri de zayıf ampullü misafirhanemde Keriman'a mektuplar döşenerek geçirmeye başladım. Kaytan bıyıklı Kel Ali Bey'in zatında bütün bir taşra esareti vücut buluyor, ruhumu boğmaya uğraşıyordu. Beni neden yoluma salmıyordu? Buralarda kalmaya mecbur edilmemin manası neydi? Kaçsam kaçardım da hükümetle başını derde sokan asla iflaha olmazdı. O kadarını bilecek kadar mürekkep yalamıştık. Bir müddet sonra yüzünü görmek, adını duymak istemez oldum Ali Bey'in. Mesut bazen ondan söz açıyor, beni sorduğunu, sağlığım hakkında meraklandığını bildiriyordu. Sinirlerim o radde gevşemiş olmalı ki bir keresinde ''Aman benden ırak olsun da isterse cehenneme direk olsun.'' diye bağırmışım. Yampiri Mesut sırıtarak hemen makama uydu. ''İsterse zehirli yılan götünden soksun.'' ''Soksun tabii.'' Aramız böyle açıldıktan sonra ben de kendimce durumu idrak etmeye başladım. Bunlar bir şeyleri bekliyorlardı. O yüzden beni alıkoymuşlar, bir güzel oyalamışlardı. Ama ne? Düşüne düşüne dün geceye kadar geldim. Çoktandır görüşmediğimiz Ali Bey bu kez gündüzden Mesud'u göndererek mahsusen davet etmişti beni sofrasına. Sade üçümüzdük. Yine memleket meseleleri konuşuldu. Lakırdı nasıl olduysa yine bizim ilaç distole kadar geldi. Ben ısrarla bunun Türk icadı bir mucize olduğunu iddia ediyor, tarımda, hayvancılıkta, hatta insan sağlığındaki faydalarını saya saya bitiremiyordum. Bu son nimeti galiba biraz kendi kendime uydurmuştum. Ali Bey bu iddialara doğrudan doğruya itiraz etmiyordu, ancak ikna olmuş da görünmüyordu. Kaşlarını kaldıra kaldıra beni dinliyor, arada Mesud'a dönerek ona danışırmış gibi yapıyordu. Yampiri Mesut, kafayı iyice bulmuş olduğu halde evinden uzak kalan erkeğin zaafına getirdi bahsi. Kitabı yine ortasından okudu. ''Kız orospu olursa babasındandır, kadın orospu olursa kocasındandır.'' Ama bu kadarı fazlaydı. Mutlak suretle Keriman'a lafı dokundurmak istiyor, asabımı zorluyordu. Yerimden dahi kalkmadan uzanarak yakasına yapıştım soytarının. Şöyle bir tokat aşk ettim. Tam ötekini ekleştirecektim ki hakim bileğime yapıştı. Bir yandan da ''Hop hop, ne yapıyorsun Gündüz Bey?'' diye gürledi. ''Hoplama, dingili kırarsın hakim bey.'' dedim. ''Yardakçına mukayyet ol. Keriman'a laf söyleyecek ağız yok onda.'' ''Hasbinallah, ne dedi çocuk şimdi? Zaten yarım akıllı bu. Sen de gidip lafı götünden anlıyorsun. Tövbe tövbe.'' Herkes tekrar kıçını sandalyeye koyduktan sonra istifini bozmadan ortaya doğru ciddi ciddi konuştu. Cepheden kimseyi muhatap almadan, ancak aynı masada ikimizi de pekala azarlayan bir tonla bir hakimin masasında zorbalığın asla sökmeyeceğini, adam gibi içemiyorsak zıbarıp yatmamız gerektiğini hatırlattı. Bu azar içimi iyiden iyiye sıktı. Yarı deli köy soytarısıyla bir tutulmak fevkalade ağrıma gitmişti. Keriman'ın düşüncesi zaten içimde bir yaraydı. Şimdi bu halde adeta bir afacan çocuk gibi azarlanmak, kanayan yaraya sürten bir zımpara kağıdı misali canımı yakmıştı. ''Yeter yahu!'' dedim. ''Nereden geldim sizin bu geri kalmış arıza perest kasabanıza?'' ''Medeniyet olsun istedik, yurttaşların işi rast gitsin diye uğraştık, bereket bolluk verelim diye ta İstanbul'dan buralara şişe şişe ilaç taşıdık. Fena mı yaptık? Gördüğümüz muameleye bak. Gündüz Bey, Gündüz Bey, biz çağırmadık ya sizi, kendi ayağınızla kalkıp gelmişsiniz onca yolu. Daha ne sızlanıyorsunuz? Hem distol müdür nedir, o şişedeki maddenin her tarafı kırana koyacak kadar kuvvetli bir zehir olmadığı ne malum?'' ''Cahil cahil konuşmayın hakim bey, bu mucizevi ilaç her canlının hayatındaki en mühim, en faydalı gıdadır.'' Bu noktaya kadar yediği zılgıtın etkisiyle suspus olmuş Yampiri Mesut, ya kendini tutamadığından ya da efendisine yaranmak çabasıyla lafa göbekten karıştı yine. ''At yalanı, sikeyim inananı.'' ''Vay sen misin bunu söyleyen Mesut?'' Ben de cıvatalar iyice gevşedi, ip koptu, eşek kaçtı. Yerimden fırladım, cebimden elde kalan son distol numunesini çıkardım. Kestane rengi kapağını itinasız bir hareketle açtım. Vatana hizmet etmek için yola çıktık ama devletin memuruna hizmetkar olduk maalesef. İşte görün de inanın. Sonra da bir dikişte bütün şişeyi içtim. Avucumun tersini yumruk mezesi yaparak ağzımı kuruladım. Ceketi kaptığım gibi destur dahi istemeden lokantadan dışarı attım kendimi. Biraz yürüyünce arkamdan beni takip eden gölgeyi fark ettim. Döndüm baktım ki adamım Yampiri Mesut. ''Asılma garaja gider.'' diye seslendim. Ömrü boyunca muttan çıkmamış olan Mesut bu tramvay argosunu nasıl anladı bilemem. Ama tabidir ki peşimden ayrılmadı. Yolda yeniden barıştık. Mesut'un işemek için durduğumuzda anlattığına göre distol şişesini diktikten sonra bir de asker selamı çakmışım Ali Bey'e yandan. Helal olsun bana Mesut. Misafirhaneye sarmaş dolaş, neredeyse birbirimizi taşıyarak giriş yaptık. Koridora boylu boyunca uzanıp 2.80 yatmışım. Mutlu Mesut, nerede uyudu vallahi bilemiyorum. Böylece kaderimi bir kez daha distolün ellerine bırakmıştım. Ne içtiğimden haberim yoktu. Acaba o şişedeki sıvıda neler vardı? Her şey geçtikten sonra geçmiş oluyor. Zaman hayatı hiç takmıyor. Kimseye eyvallahı yok. Acımasızca akıp gidiyor. Ben mut çukuruna düştüm. Neyi beklediğimi bilmeden bekliyorum burada. Duman olsam isim çıkmaz. Kişi oldum sesim çıkmıyor. Önde ben, arkada yampiri Mesut. Bir aşağı bir yukarı arşınlıyoruz kasabanın sokaklarını. Kimseyle konuşmuyorum. Ali Bey'e diklenip bayrak açmanın üzerinden de günler günler geçti. Distol'ün korkusu da uçtu gitti. Bana bir şey yapmadığına göre kimseye zinhar bir zararı yoktur. Olamaz da hakim bey. İşte görünüz, bana muazzam bir dayanma gücü veriyor. Size katlanıyorum. Demek ki distol gerçekten mucize bir ilaçtır. Ekim ayında bir sabah başımda korkunç bir ağrıyla uyandım. Artık mutat bir hal alan akşamdan kanmalarımın o tanıdık ıstırabı. Günümü kasabanın sokaklarında aylaklık ederek geçirmeye hazırladım kendimi. Başkaca bir imkanım yoktu haliyle. Yüzümü başımı ıslatıp kapıyı arkamdan çektim. Kasaba meydanına gelene kadar fark etmediğim bir değişiklik orada aniden gözüme battı. Ortalık kum gibi asker kaynıyordu. Her köşe başında nöbetçiler, müfreze müfreze jandarmalar, meydanın tam ortasına bakacak şekilde hükümet konağının kapısına yerleştirilmiş bir mitralyöz. İçime bir kurt düştü. Savaşa mı girmiştik? Hakim Ali Bey'i görme, vaziyeti ondan dinleme umuduyla konağa yaklaştım. Kapıda erler önümü kestiler. Örf-i idare ilan edilmiş. Sivillerin sokakta gezmesi yasakmış. Bunu söylerken benimle pek ilgilenmiyor gibiydiler. Ben sivil mi değildim yoksa adamdan mı sayılmıyordum? Tam geri dönecektim ki konağın boyaları dökülmüş demir kapısının arkasından Mesut'u seçti gözlerim. Bir şekilde içeri sızmayı başarmıştı hergele. Neler oluyor gibisinden bir işaret çaktım. Bir süre cıvıklık yaptı. Yampiri havasından hiçbir şey kaybetmemiş olarak capcanlı karşımda duruyordu Mesut. Hatta olan bitenden bizatihi memnun gibiydi. Sesini hiç alçaltma ihtiyacı hissetmeden bana doğru konuştu, bağırdı bile diyebilirim. Gündüz Bey, Gündüz Bey, tarla yaş arkadan dolaş. Bu saçma tavsiyeye mana veremedim. Aklını bir türlü beni Adem'in apış arasından çıkaramayan meczup yoldaşımın sözleri bana ne anlatıyordu? Karısı adet görmüş kocalara verilen en acayip, en avam tavsiyelerden biri olabilir miydi mesela? Nöbetçi erlerle birbirimize bakıştık, kimse ses etmedi. Oradan ayrılarak kasaba kahvesine doğru kös kös yürüdüm. Askerler sayılmazsa kasaba bütün bütün boştu. Ahali damardan çekilen kan gibi muhitin tamamını boşaltıp gitmişti sanki. Anlaşılmıştı, örf-i idare sokağa çıkma yasağı filan Mesut'a işlemiyordu. Ya beni bağlıyor muydu? Distol mümessili Gündüz'ün sokağa çıkması yasak mıydı, değil miydi şimdi? Emin olamadım. Kahvede ocak yanıyor, ancak çay servisi yapılmıyordu. Kaynayan suya komutanlar için haşlanacak yumurtaları yerleştirmişlerdi. Kanundan korkmayacak kadar yaşlanmış, az sayıda ihtiyar gelmiş kös kös oturuyordu. Bunlardan biri yüksek sesle dua okumaktaydı. Neyse ki benim arkamdan lisenin öğretmenlerinden biri geldi. Demek devlet memurlarına yasak yoktu. 2 gün önce Mersin'deymiş. Orada ajanstan olan biteni dinlemiş. Ankara çok büyük bir ihtilal girişimiyle çalkalanmaktaymış. Yurt satında örgütlenen çok gizli ve silahlı bir örgütten söz edilmekteymiş. Her vilayette, her ilçe ve kazada tevkifat yapılmaktaymış. Gözaltına alınanların sayısı şimdilik 100'ün üzerindeymiş. Hükümet derhal örf-i idare ilanı yoluna gitmiş. Meclis tatil olmuş, fevkalade yetkilerle donatılmış gezici mahkemeler ihdas edilmekteymiş. Akıl alır gibi değildi. Devlete karşı darbe, halk ihtilali ha? Böyle gayri mümkün bir işe hangi çılgın teşkilat, nasıl gözü kara bir cemiyet kalkışırdı? Az sonra Mesut da damladı. Bu sefer o beni kenara çekti. Ali Bey'in mahsus selamını getirmişti. Akşam güneş battıktan sonra su başındaki Sarhoşvar Köprüsü'nde beni bekliyormuş. Çavuşlar tembihliymiş. Benim sokağa çıkmama engel teşkil edecek bir durumda yokmuş. Sarhoşvar'da muazzam bir alem yapılacakmış. İyi ya diye düşündüm. Benim hayatım bir mahpusunkinden zaten farksızdı. Şimdi bütün memleket koca bir mahpushaneye dönüşmüş. Bana giren çıkan yok. Akşamları muhabbet olduktan sonra odama gidip yattım. Sobalar henüz kurulmamıştı ama Ekim'in soğuğu adamın içini titretiyordu. İyice kıvrılıp ısınınca uykuya daldım. Göksu üzerinde kurulu Sarhoşvar Köprüsü'nün üzerine uzun masa atılmış, köprüye ulaşan yollar her iki taraftan da askeri barikat marifetiyle kesilmişti. Ekseriyetle sakin akan ırmak, son günlerde yağan yağmurların da katkısıyla olacak, bu akşam bütün hırçınlığıyla çağıldıyordu. Manzara çoktan da çok acayipti. Sokak lambasının ışığıyla aydınlanan masanın bir ucunda kasabanın namlı hakimi Kel Ali Bey, yanında tanımadığım ama kendisine yaşça ve halce epey yakın bir başka efendiyle birlikte oturmaktaydı. Onların dışında masanın iki yanında jandarma kumandanı, belediye reisi ve bir de kaymakam vardı. Bir tabii Yampiri Mesut da bu mühim masada yerini almıştı. Onu görünce bilemediğim bir sebeple rahatladım. Ağır hava dağılır diye seslendim. Hey be Mesut, eski dostum kertenkele, vur götünü yerden yere. Bu yarı deli adamla geze geze huyları bana da sirayet etmeye başlamış, lisanım iyiden iyiye kirlenmişti. Beni masanın öbür başına buyur ettiler. Tam karşıma rast gelen Ali Bey önce boğazını temizledi, gayet ciddi bir ifadeyle konuşmaya başladı. Gündüz Bey evladım diye girdi ciddiyetle, bizim sizden bir ricamız var. Oysa o sırada benim aklım tamamen başka yerdeydi. Masada sadece boş rakı bardakları ve su vardı zira. Rakının kendisini buz, meyve, meze ya da karın doyurmaya hizmet edecek herhangi bir tabak çatal göremiyordum. Bütün gün bir şey yememiştim. Açlıktan karnım gurulduyordu. Benim de sizden bir ricam olacak dedim sözünü keserek. Hatta önce ben söylesem kusuruma bakmayın ama açlıktan midem sırtıma yapıştı. Arkadaşlar bir iki bir şey getirseler. Böyle teklifsiz lafa girilmesine bozulan Ali Bey yine de renk vermedi. Az ötede bekleyen nöbetçiye yaklaşması için işaret etti. Ona doğru eğilen ere benim duyamadığım bir fısıltıyla masayı göstererek ne yapması gerektiğini tarif etti. Sonra tekrardan benden yana dönüp gırtlağını bir kez daha temizledi. Bak Gündüz Bey, burada hükümetin bize tahsis ettiği fevkalade kuvvetlerle donanmış bir mahkeme olarak toplandık. Sağ yanımda oturan beyefendi Necip Bey'dir. Kendisi Mersin Ağır Ceza Reisi. Kalkıp buralara kadar geldi ki herhangi bir uygunsuzluk olmasın, hukuksuz bir işlem vuku bulmasın. Seni devlet ve millet adına burada yargılayacağız. Ricamız şudur ki bize zorluk çıkarma. Kendiliğinden bütün suçunu itiraf et, olan biteni bütün açıklığıyla anlat. Ne sen yorul, ne biz üzülelim. Herkes bana bakıyordu ama ben hiçbir şey anlamamıştım. Duyduklarıma inanmakta güçlük çekiyordum. Onlarsa gayet kendilerinden emin konuşmamı, ikrarımı, itirafımı bekliyorlardı. Açlığın da etkisiyle sinirlendim. Çıldırdınız mı siz? Ne suçu, ne mahkemesi? Şurada iki lokma bir şey yiyip iki kadeh rakının dibine vurmaya geldim. Çıkışmamla birlikte yüzleri iyice asıldı. Galiba gerçekten beni yargılamaya, hakkımda kat'i ve katı bir hüküm vermeye niyetliydiler. Yılların tecrübesi Ali Bey yüksek perdeden araya girdi. Sus bakayım, inkar etme, seni ihtilalci bozuntusu, teşkilat artığı seni. Mümessil kılığında bütün memleketi zehirli bir sarmaşık gibi fır dolayı sarıp, köylere kadar yayılıp, cahil milleti kandırarak hükümete karşı ayaklanma örgütlemeye çalıştığınızı bilmiyor muyuz sanki? Sen bu devlete sahipsiz memurunu ahmak mı sandın? İstirham ederim, ne teşkilatı, ne ihtilali Ali Bey. Gündüz, bak aklımızla alay etme. Seni adam yerine koyduk, itiraf et diye fırsat verdik. Böyle saf aptal numaralarına, salağa yatışlara karnımız tok bizim. Bunları söylerken cebinden kara kaplı lastikli defterimi çıkarıp bana doğru fırlattı. Nicedir kaybettiğimi sandığım defteri görünce irkildim. Ulan Mesut, yampiri Mesut. Hepsi bunun içinde yazıyor diyordu. Bütün metotlarınız, taktikleriniz, örgütün ideolojik çerçevesi, halka karşı muamelesi, daha iyi bir hayat vaat ederek ahaliyi kandıracak, köyden şehirlere doğru yürüyen bir halk ayaklanması, sözde bir ihtilal yaratacaktınız. Hükümeti devirecektiniz değil mi? Hadi itiraf et, noksansız anlat da duyalım. Yazılmakla okunmak arasındaki fark ne denli büyük diye düşündüm. Suat denen adamın satış taktikleri, onları çala kalem kağıda aktardığım şekilleriyle önüme bir devrim manifestosu olarak konuyordu. Ah be, fazla akıl adamın ayağını işte böyle dolanır. Ayıkla şimdi pirincin taşını gündüz, çık işin içinden çıkabilirsen. Müsaade isteyip söz aldım. İstanbul'daki memuriyetimden istifa edişten başlayarak kayınbabamın zoruyla nasıl ticareti hayatına atıldığımı, her şeyi biricik zevcem Kerima'nın mutluluğu için yaptığımı, ekmek parasından başkaca bir şeyin peşinde olmadığımı anlattım. Evet, tam anlamıyla itiraf ettim. Vatan, millet, ülkenin daha iyi, daha parlak bir hayata doğru yol açması hiç ipimde değildi. Ben sadece cebimi, kendimi, ailemi ve sıcacık saadetimi düşünen bir egoist, bir nankördüm. Bu vasat meziyetlerimle tam onların istediği adam olmuyor muydum? İşi tam foyası meydana çıkmış çocuk gibi zırlamaya kadar götürmek üzereydim ki imdadıma yemekler yetişti. Meğer Ali Bey, biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar diyerekten sadece bana söylememiş, tam tekmil bir sofra donatılmasını emretmişti. Silahlarını bir kenara bırakan nöbetçiler, tepsi tepsi mezeyi, sürahiler dolusu rakıyı, lokum gibi kayısıları masaya taşımaya başladılar. Üstüne göksudan tutulmuş balıklar da geldi. Yalnız bu balıklar iyi pişirilmemiş, sazanlar ızgaranın üzerinde kurutulmuştu. Kim bilir, belki de mevsimi değildi. Yargılama merasimi unutularak derhal yemek faslına geçildi. Mecburen de celseye ara verilmiş olundu. Mahkeme masası birdenbire işrete dönüşmüş, az önce sayılıp dökülen suçlamalardan eser kalmamıştı. Artık her şey olağan bir kafa çekme gecesi gibiydi. Bir farkla ki benden gayrı masada bulunanlar sadece kendi aralarında konuşuyor, ben hiç orada yokmuşum gibi kadeh tokuşturuyorlardı. Sanki zamanım dolmuş, uçup gitmiştim, ben orada yoktum, yok olmuştum. Bu sinir bozucu ihmal edilişe karşı ben de durmadan rakıya yüklendim. Damarlarım açılıp beynime kan gidince kadehimi havaya kaldırdım ve kimsenin davranmasına müsaade etmeden ayağa fırladım, ortaya konuştum. Tutmuşsunuz ama pişirmeyi becerememişsiniz. Balık, asıl İstanbul'da balık. Zorbalıksa her yerde zorbalık. Bu dokunaklı protesto karşısında dahi istiflerini bozmadan yemeye devam ettiler. Sadece Mesut bana şöyle bir bakar gibi oldu, ben de ona yöneldim. Şu hale bakın, hayatta tutunacak tek dalım yampiri Mesut kalmış. O da rüzgar yemiş söğüt dalı gibi salınıp duruyor karşımda, bakışlarını saklıyor, gözlerini kaçırıyor. Adabından çok daha hızlı içilmiş rakı icablarını yerine getirmeye başladı. Zihnim açıldı, çenem düştü. Bak dostum diyordum. Mutlu Mesut, bu memleketin candan başka sermayesi yoktur ki zaten. Onu da bu beyler her gün böyle çarçur eder. Ben basitçe bir fikirim Mesut. Ben zayıf da olsa bir varsayımım. Köye gelen yabancının sevilmesi ihtimaliyim ben. Milletin makus talihinin yenilmesi ihtimali. Mahmurluğum ilerleyince Mesut'u da bir kenara bıraktım. Başımı gökyüzüne kaldırıp yıldızlara bakmaya başladım. Soframızın tam tepesinde büyük ayı tabir edilen takım yıldızı asılı duruyordu. 7 yıldızdan oluşan alt kısmı cezveye benzer ya, ne güzel, ne ahenklidir. Halk arasında 7 öküzler de denen bu cezve şeklini görünce canım kahve çekti. Başımı öne indirdim. Tam kahve diyecektim ki masa etrafına dizilmiş oturan bizlerin sayısının da 7 olduğunu fark ettim. Tekrar yukarı çevirdim kafamı, 7 öküzleri gördüm. Yer gök birbirine karıştı, kahveyi de unuttum. Alacağın olsun bu memleket. Tırnağımı kesip kıçına girdim. Yine sana yaranamadım. Neyse, ben demeye kalmadan Necip Beyler kahve istediler. Bu arada sofraya helva da gelmişti. Eh, balık olur da pezevenge eksik kalır mı? Helvamızı da yedik, üzerine kahvemizi de içtik. Herhalde meşhur siktir git kahvesiydi bu. O halde bana müsaade efendiler, sizi daha fazla tutmayayım. Son bir çırpınışla mahkeme heyetine seslendim. Madem her şey bir uydurmacaydı diyorsunuz, yanımda getirdiğim mucize ilaç distol numunelerine ne buyrulur kuzum? O anda kararı yazmak için cebinden altın suyuna batırılmış dolma kalemini çıkarmış olan Ali Bey'in yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir de okumuş adam olacaksın Gündüz Bey. Hiç kafan çalışmıyor. Yer mi hiç Anadolu çocuğu buraya geldiğin gün elinden aldığım şişeyi dosdoğru hıfzı sahaya tahlile göndermiştim. İlaç milaç değilmiş, bildiğin alelade çeşme suyu çıktı içinden. İşte bu sözlerle çarpıldım. Tutunduğum son dalda kırıldı. Su mu? Distol su muymuş yani? Üstad Suat'ın satmak için bizi yollara koşaladığı halis mulis Türk yapımı mucize ilaç aslında sadece bir lokma acı su muymuş? Kimseciklere bir faydası olmadığı gibi zararı da olmazmış ha? Distol de tıpkı benim gibiymiş. Benden ne fazla ne eksik. Olursa olur suyu, olmazsa hamur suyu Gündüz. Bu arada bütün silah arkadaşlarım, pek gizli distolcular cemiyetinin bütün mensupları teker teker enselenmiş. Şu saatlerde hainlerin her biri mahkeme heyetlerine hesap vermekteymiş. Hepsinin evrakından aynı manifesto defterleri çıkmış. Bir tek büyük üstadımız, teşkilatın reisi, ihtilalin beyni Suat kalmış okkanın altına gitmeyen. Bu arada bütün silah arkadaşlarım pek gizli distolcular cemiyetinin bütün mensupları teker teker enselenmiş. Şu saatlerde hainlerin her biri mahkeme heyetlerine hesap vermekteymiş. Hepsinin evrakından aynı manifesto defterleri çıkmış. Bir tek büyük üstadımız, teşkilatın reisi, ihtilalin beyni Suat kalmış okkanın altına gitmeyen. Ama an meselesiymiş, o da elbet yakayı ele verecekmiş. Distol belası böylece bir güzel savuşturulmuş olacakmış. Daha da kimse cesaret edemeyecekmiş bu şekil meymenetsiz işlere. 8. ayrımın sonu, sayfa 134.